Matta 18. bölümdeyiz. Konu, küçük çocuk, kaybolan koyun, gelecekte kurulacak olan kilise içinde nasıl davranılmalı, bağışlama konusunda bir benzetme. Önümüzdeki birkaç bölüm Matta'ya göre yazılan müjdenin hangi yöne doğru hareket ettiğini bize gösterecektir. Aynı zamanda Kral Mesih'in kendi halkı tarafından reddedilmesi yeni bir safhaya yol açıyor. Önümüzdeki bölümlerde bu reddedilişin yarattığı bazı boşlukların nasıl doldurulduğu önümüze serilmektedir. Matta'nın 13. bölümünde gizemli benzetmeleri okumuştuk ve bunlar göklerin egemenliğinin yeryüzünde nasıl gelişeceğini bize biraz açıklamışlardı. Yine de göklerin egemenliği konusunda yanıtlanmamış bazı sorular var. Önümüzdeki 3 bölüm bu sorulara bazı yanıtlar verecektir. Şunu açıkça görüyoruz ki, Tanrı egemenliğine girebilmek için yeniden doğuş şarttır. Yeniden doğuş olmadan hiç kimse Tanrı egemenliğine giremez. Tam o sırada öğrenciler İsa'ya yaklaşıp sordular. Göklerin hükümranlığında en üstün olan kimdir diyor Matta 18:1'de. Burada biraz da olsa bencillik ve bedensel istekler mi rol oynamaya başlıyor dersiniz. İsa'nın öğrencileri bu soruyu sormadan önce aralarında bu konuyu tartışmış olmalıydılar. Belki de tartışmalarında bir ikisi Tanrı egemenliğinde en gücü olduklarını düşünmüş olabilirlerdi. Onların sorusunu yanıtlamak için Rabbimiz çarpıcı bir şey yaptı. Küçük bir çocuk çağırdı, onu ortalarında durdurup, doğrusu size derim ki, durumunuzu değiştirip küçük çocuklar gibi olmazsanız, hiçbir zaman göklerin hükümranlığına giremezsiniz. Matta 18, 2 ve 3. ayetler. Bu bize ne diyor? Çocuk hiç tereddüt etmeden İsa'ya gelmişti. Markos da şöyle yazıyor. Bırakın çocuklar bana gelsin, onlara engel olmayın. Çünkü Tanrı'nın egemenliği böylelerinindir. Asıl sorun çocukların İsa'ya gelebilmesini mümkün kılmak değildi. Sorun büyüklerdi. Çocukların İsa'ya gelmesini engelleyebilirlerdi. Burada Rabbimiz çok güzel bir tabloyu önümüze sermektedir. Rabbi Mesih küçük bir çocuğu alıyor ve onu ortalarında durduruyor. Doğrusu size derim ki durumunuzu değiştirip küçük çocuklar gibi olmanız gerekir diyor. Yoksa Rabbin egemenliğine, Tanrı'nın egemenliğine giremezsiniz. Bu ayet çok kez yanlış anlaşılıyor ve daha kötüsü yanlış yorumlanıyor. Rabbimiz burada düşüncede değişmekten söz eder, bedensel bir değişmeden değil. Yani Tanrı egemenliğine girmek için bedensel olarak tekrar çocuk olmamıza gerek yoktur. Düşüncelerimizde çocuklar gibi saf ve Rabbe güvenir olmalıyız diyor. Bazıları Tanrı egemenliğine girebilmek için çocukluk günlerimize dönmeliyiz, her açıdan bir çocuk gibi olmalıyız, davranışlarımızda bile çocuk gibi olmalıyız diyor. Rab ise bu düşünceyi bize aktarmak istemedi. Eski çocukluk günlerimize dönmekten söz etmiyor, hayır. Yeni bir yaşam tarzından, yeni bir düşünce tarzından söz ediyor. Burada Rab ise öğrencilerinin düşüncelerindeki büyüklük kompleksini silip, onların mantıklı şekilde düşünmelerine yardım ediyor. Tanrı egemenliğinde en önemli kişi olma düşüncesi yanlıştır. Önce bu egemenliğe girişin nasıl elde edildiğini onlara hatırlatıyor. İsa'nın burada öğrencilerine sunduğu düşünce, Yuhanna'nın 3. bölümünde Nikodimos'a sunduğu düşünce kadar radikaldır. İsa, Nikodimos'a şu karşılığı verdi, sana doğrusunu söyleyeyim, bir kimse yeniden doğmadıkça Tanrı'nın egemenliğini göremez. Burada vurgulanan en önemli nokta yeniden doğuştur. Yani bir çocuk gibi olmalısın dediğinde yeniden doğmalısın demek istedi. Düşüncelerinde ruhsal açıdan yeni doğmuş bir çocuk gibi olmalıdır. Yeniden doğduğumuzda ruhsal hayata bir bebek, bir çocuk gibi başlarız. Ne yazık ki birçok Mesih imanlısı ruhsal olgunluğun ne aşamada olduğunu anlamıyorlar. Bir zamanlar ruhsal çobanlık ettiğim bir toplulukta Rabbe yeni iman etmiş olanlar bana gelip kürsüye çıkıp tanıklıklarını vermek için rica ediyorlardı. Bir kişinin tanıklığı istenirse tabii ki onu vermelidir ama bu şekilde kürsüye çıkmak için fırsat aramak İsa'nın öğrencilerinin Tanrı'nın egemenliğinde büyük olma isteği gibidir. Bir açıdan Rabbimiz bize yeniden doğuşumuz varsa bu doğuş içindeki ruhsal olgunluğumuzu da düşünmeliyiz diyor. Rabbe ilk iman ettiğimizde bir bebek gibiyiz. Ergin kişiler gibi davranamayız. Yeni doğan bir bebek hemen konuşmaya başlamaz. Ruhsal alanda da ruhsal anlamda konuşabilmemiz için ruhsal olgunluğa erişmemiz gerekir. Tabii ki tanıklığımızı insanlara vermeliyiz. Ama kürsüden kalkıp da vaaz verircesine konuşmak için belli bir olgunluk düzeyine erişmemiz gerekir. Yeni Rab'be gelen birisi kesinlikle kilise içerisinde önderlik yapamaz. Pavlos, kilisede gözetmenlik yapabilmek konusunda Timoteos'a yazarken şu noktayı vurguladı. Yeni iman eden biri gözetici olmasın, yoksa gurura kapılıp iblis gibi yargılanmaya düşer. İnanıyorum ki burada da Rabbimiz buna benzer bir şey söylüyor bize. Matta 18:4'te şöyle diyor, bu nedenle şu çocuk gibi kendisini alçaltan kişi göklerin hükümranlığında en üstün olandır. Şimdi Tanrı'nın egemenliğine giriş konusuna bakacak olursak vurgulamalıyız ki yeniden doğuş egemenliğe giriş için şarttır. Yani birisi Tanrı'nın egemenliğine girmek için kendisini alçaltmalı, bir çocuk gibi olmalıdır. Yine aynı ilke Tanrı'nın egemenliğindeki konumumuzu belirler. Bir çocuk gibi olduğumuzda Rabbin gözünde yüce oluyoruz. Her kim benim adıma böyle bir çocuğu kabul ederse beni kabul eder. Ama bana iman eden şu küçüklerden birini kim suç işlemeye sürüklerse, boynuna iri bir değirmen taşı asılıp derin denizde boğulması kendisi için daha iyidir. Matta 18:5-6. ayetler. Bundan daha sert bir dil kullanamazdıysa, gerçekten bu konuda büyük bir sorumluluk düşer bizlere. Konu nedir? Çocukların İsa'ya gelmeleri, yani müjdeyi çocuklardan esirgeyemeyiz. Onlar yaşça küçüktür, anlayamazlar gibi düşüncelere kafamızda yer vermeyeceğiz. Onların da Tanrı'nın egemenliğine girme hakları vardır ve buna engel olmamaya dikkat etmeliyiz. Hatta diyebiliriz ki çocukların Tanrı'nın egemenliğine girmeleri Tanrı katında en önemli yeri almaktadır. Öncelik çocuklara verilmeli. Bugün çocuklar ile çalışan bireyleri ve hizmet gruplarını takdir ederim. Bundan daha önemli bir hizmeti düşünemeyiz. Meşhur müjdecilerden Modi adında bir Mesih imanlısının anılarını okurken şu ilginç olayı gördüm. Modi kilisesindeki bir toplantıdan sonra evine dönmüş. Ailesi ona, o akşam kaç kişi Rab İsa Mesih'i kurtarıcı ve Rab olarak kabul etti diye sormuş. Modi, 2,5 kişi demiş. Ailesi sormuş, 2 büyük bir de çocuk mu iman etti? Modi, hayır demiş. 2 çocuk ve 1 büyük hayatlarını Rab'be teslim etti diye yanıt vermiş. Sonra açıklamış, ergin kişi orta yaşlı bir adamdı ve hayatının ancak yarısını yaşayacak kadar zamanı vardır. Bunun için onu yarım kişi saydım. İskoçya'da ruhsal çobanlık görevini sürdüren bir imanlı sonunda görevinden istifa etmek istemiş. Kilisesinin ihtiyarları ona sormuşlar, neden bu görevden ayrılmak istiyorsunuz? Adam cevap vermiş, son yıl içinde tek bir kişinin Rab'be geldiğini gördüm. O da küçük Moffat adında birisi. Değerli dostum, yakın Hristiyan tarihçesini biliyorsanız Moffat diye bir ismin ne kadar önemli olduğunu da bileceksiniz. Moffat, eski günlerde Afrika'ya müjdenin yayılmasını hazırlayan adam olarak bilinir. Moffat, Rabbin hizmetinde en yoğun şekilde kullanılan imanlılardan birisi olarak bilinir. Aslında bu İskoçyalı vaazcıyı hayal kırıklığına uğratan yıl, tek bir kişi Rab'be geldi, o da bir çocuktu diye onu istifaya ettiren yıl, onun hizmetinin en verimli, bereketli yılıydı. Bu ayetlerde kardeşim, Rabbimiz İsa Mesih çocuklara müjdeyi duyurmanın ne kadar önemli olduğunu vurguluyor. Matta 18:7 ve 8. ayetlerde şöyle diyor. Suça sürükleme eylemleri yüzünden vay dünyanın başına geleceklere. Suça sürükleme eylemlerinin olması zorunludur ama suça sürükleme eylemine yol açacak adamın vay başına geleceklere. Eğer elin ya da ayağın seni suç işlemeye sürüklüyorsa onu kes ve kendinden at. Yaşama kolsuz ya da ayaksız girmen, 2 el, 2 ayak sahibi olarak sonsuz ateşe atılmandan daha iyidir. Daha önce İsa'nın sert şekilde konuştuğunu söylemiştim ama İsa'nın bu ayetlerdeki kadar sert sözünü duymadım sanırım. Eğer gözün seni suç işlemeye sürüklüyorsa onu çıkar ve kendinden at. Yaşama tek gözle girmen, 2 göz sahibi olarak cehennem ateşine atılmandan daha iyidir. Şu küçüklerden birini aşağı görmemeye dikkat edin. Size diyorum ki göklerde onların melekleri göksel babamın yüzüne sürekli bakarlar. 9 ve 10. ayetler. İsa burada küçükleri aşağı görmeyin diyor. Tanrı egemenliğinde küçüklerin konumu büyüklerinkinden farklıdır. Küçük bir çocuk ölecek olursa onun ruhu hemen cennete Tanrı'nın yanına gider. Küçük çocukların hepsi de cennetliktir dostum. Sen değerli dinleyicim, küçük çocuklarından birini eğer yitirmişsen onun cennette olduğuna emin olabilirsin. Bu belki seni teselli edecektir. Onlar masumdur ya da imanlı bir ailenin çocuğudur gerekçesiyle değil. Rab İsa Mesih o çocuk uğruna çarmıhta öldüğü için cennete gider. İşte Rabbimiz burada bunun hakkında konuşuyor. Onları aşağılamayın, onları hor görmeyin, onların bana gelmelerine engel olmayın diyor. Onlar çocuk olarak ölseler bile onların ruhları bana gelecektir. Babanın huzurunda olacaklardır diye bir açıklama yapar. Biliyorum birçok anne baba çocuklarının ruhsal konumları konusunda endişe ederler. Davut peygamber bu durumu çok iyi anlıyordu. Batşeva'dan bir çocuğu olmuştu ve bu çocuk hastalandığı zaman ona ne olacağı konusunda büyük bir endişe içerisindeydi. Çocuk yüzünden oruç tuttu, dua etti, bütün gece yüzüstü yere yattı. Çocuğun iyileşmesi için Rab'be yalvardı ama çocuk yine de öldü. Bunun üzerine Davut peygamber kalktı, banyo yaptı, temiz giysiler giydi ve Rab'be tapınmak için Rab'bin tapınağına girdi. Onun bu şekilde davranması üzerine hizmetçileri şok olmuşlardı. Bu adamın yas tutması gerekmiyor muydu? Davut peygamber şöyle bir açıklamada bulundu. Çocuk yaşarken oruç tutup ağladım. Çünkü kim bilir Rab bana lütfeder de çocuk yaşar diye düşünüyordum. Ama çocuk öldü. Artık neden oruç tutayım? Onu geriye getirebilir miyim ki? Ben onun yanına gideceğim ama o bana geri dönmeyecek. 2 Samuel 12. bölüm. Davut peygamber bir gün cennette çocuğu ile birlikte olacağını biliyordu. Bu gerçekten çok değerli bir gerçektir. Birçok kişi ya yavrusunu ya da küçük çocuk olan kardeşini kaybetmiştir. Ben de 2 küçük kardeşimi yitirmiştim. Ama bir gün onu cennette göreceğim diye umut besleyebilmek benim için çok değerli bir şeydir. Bu küçük kardeşlerim Rabbin yanındadır. Ve bir gün ben de Rabbimin yanına gideceğim, orada kardeşlerimi göreceğim. Onun da cennette olacağına büyük bir umudum var. Çocuklar konusunda onların cennete gidip gitmeyeceklerinden fazla yeryüzündeki sorunları bizi kaygılandırmalı. Rabbimizin çocuklar konusundaki düşünceleri dikkate alınmalıdır. Özellikle son zamanlarda çocuklara karşı gerçekleşen tecavüzlerin haberini aldıkça bu konuya daha ciddi bir şekilde eğilmeliyiz. Hemen hemen her gün gazetelerde, televizyonlarda bir anne ile üvey baba minicik bir bebeği otoyol kenarında bırakıp gitmişler ya da ona işkence etmişler. Bir anne bebeğini falan yere bırakmış türünden haberler duymaktayız. Bundan daha utanç verici bir şey düşünebilir miyiz? Bu tür haberleri duyduğumuzda şok olmamak elde değil. Sorumlu oldukları bir çocuğa bakamayacaklar düşüncesiyle ondan kurtulmak için bu tür yollara başvuruyorlar. Unutmayalım, bir yargı günü vardır ve kurtuluşu olmayanlar bu yargı gününde cehenneme atılacaklardır. Cehennem vardır ve çocuğunu otoyol kenarında bırakan anne ve üvey baba bile bu cehennem ateşinden kurtulma olanağına sahiptirler. Günahlı olduklarını itiraf edip tövbe ederek kurtuluş sağlayan İsa Mesih'e iman ederek bu olanağı elde edebilirler. Rabbimiz cehennem ateşinden söz ederken bunu mecazi anlamda kullanmıyor kardeşim. Rab çocukları o kadar çok sever ki en sert dille bu küçüklere en ufak bir zararın gelmesi konusunda kişiyi uyarmaktadır. Şimdi Rab İsa Mesih hemen hemen herkesin bildiği o güzel benzetmeye geliyor. Kaybolan koyun benzetmesi. Şöyle anlatır. Çünkü insanoğlu yitirileni kurtarmaya geldi diyor Matta 18-11'de. Burada anlatılan benzetme Luka 15'te anlatılan benzetmeden farklıdır. Matta'nın kaleme aldığı bu benzetmedeki anahtar düşünce kurtarmak sözünde odaklanır. Luka 15'te ise vurgu kaybolanı bulmak olayında odaklanır. Ne düşünüyorsunuz? Bir adamın 100 koyunu olur da bunlardan biri yoldan saparsa 99'unu tepelerde bırakıp yoldan sapanı aramaya çıkmaz mı? Doğrusu size derim ki onu bulunca duyacağı sevinç yoldan ayrılmayan 99 koyun için duyduğu sevinçten kat kat üstündür. Madde 18, 12 ve 13. ayetler. Bu benzetmenin sonunda değerli dostum, İsa'nın ne hakkında düşündüğünü tahmin edebilir misiniz? Ben diyorum ki hala çocukları düşünüyor. Şöyle devam ediyor İsa. Bunun gibi göksel babanızın katında şu küçüklerden birinin bile yitirilmesi istenmez. 14. ayet. Rab küçük çocuklara bakacak, onlarla ilgilenecek ve sorumluluk taşıyacak yaşa gelinceye kadar onların ihtiyaçlarını sağlayacaktır. Ancak bize düşen bir sorumluluk vardır. Çocuklarımızın Rab İsa Mesih'i tanıyabilmeleri için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız. Çok ciddi bir sorumluluktur bu. Ne yazık ki içinde yaşadığımız toplum bu ruhsal değerleri çocuklarımıza veremez. Okuldaki öğrenim sistemi ne kadar iyi de olsa ruhsal değerlerin yerini alamaz. Hümanist filozofi asla tanrı bilimin yerini alamaz. Zaman gelecek ki toplum olarak bu eksiklerin faturasını ödemek zorunda kalacağız. Sevgili dinleyicim, çocukların varsa sana çok ciddi bir sorumluluk düşmektedir. Eğer kardeşin sana karşı günah işlerse hemen git aranızda kendisini eleştir. Dediğine kulak verirse kardeşini kazandın diyor 15. ayet. Buradaki noktayı gözden kaçırmamaya dikkat edin. Kardeşin sana karşı günah işlerse onun sana gelmesini bekleme. Sen ona gideceksin. Burada tabii olarak bir imanlının günahından söz ediliyor. Yani imanda bir kardeşin sana karşı günah işlerse ona hemen gideceksin. Yükümlülük günah işleyende değil, kendisine karşı günah işlenen kişidedir. Bunu ters çeviremeyiz. Ya seni dinlemezse, o zaman ne yapacaksın? İsa şöyle dedi. Yok eğer kulak asmazsa yanına bir ya da iki kişi al, öyle ki iki ya da üç tanık ağzından her söz saptansın. Onlara da aldırış etmezse durumu kilise topluluğuna bildir. Ama kilise topluluğunu da saymazsa senin için o tanrısız ve gümrük vergisi toplayan biri gibi olsun. Madde 18, 16 ve 17. ayetler. Bazı kişiler var ki sorunlarla karşılaştıkları zaman ne yapacaklarını bilmiyorlar. En kısa yola başvurup sorun yokmuş gibi davranmaya çalışırlar. Rabbimizin öğretisine göre kilise içinde sorunlara bu şekilde yaklaşmamız gerekir. İmanda iki kardeş arasında bir sorun varsa kardeşçe, yumuşaklıkla ve sakin bir şekilde bu sorun halledilmelidir. İki kişi sorunu aralarında halledemezlerse o zaman 2-3 kişilik bir gruba başvurulmalı. Bunlar da sorunu çözemezse o zaman kilise topluluğu önüne çıkarılmalıdır. Bu konu üzerinde Rabbi Mesih şöyle bir sonuca vardı. Doğrusu size diyorum ki, yeryüzünde her ne bağlarsanız gökte bağlanmış olandır. Yeryüzünde her ne çözerseniz gökte çözülmüş olandır. 18. ayet. Bu ayetin içeriğini Matta 16-19 ayetinin yorumunu yaparken işlemiştik. O zaman Tanrı sözünü konu edinmiştik ve demiştik ki, Tanrı sözüne gem vurursak ve o sözü insanlara duyurmazsak onun gücünü yeryüzünde bağlamış oluruz. Ama Tanrı sözüne gem vurmadan, onu hiç çekinmeden insanlara duyurursak o zaman sözün gücünü yeryüzüne salmış olacağız. Doğrusu size yine derim ki aranızda iki kişi yeryüzünde dileyecekleri herhangi bir şeyde görüş birliğine varırlarsa göksel babam tarafından bu onlara verilecektir. Çünkü her nerede iki ya da üç kişi benim adımda bir araya gelirse ben orada onların ortasındayım. Madde 18, 19 ve 20. ayetler. Bu ne demek oluyor? Herhangi bir konuda iki kişi anlaşırsa istedikleri yerine gelecek mi? Hiç de sanmıyorum. Bu ayette bir koşul vardır. Nerede iki ya da üç kişi benim adıma bir araya gelirse ben orada onların ortasındayım diye devam eder. Ancak İsa Mesih'in adıyla yapılan istekleri yerine getirecektir. Burada da dikkat etmeliyiz. Çünkü İsa Mesih'in adını kullanarak Rab'den istekte bulunmak değildir bu. Ancak İsa Mesih'in dile getirebileceği bir isteği dile getirirsek bunu yapacaktır. Biri adına istekte bulunmak tam o kişinin istediği gibi istemek demektir. Yani onun adıyla istemek, onun isteğine göre istemektir. Nerede iki ya da üç kişi benim adıma bir araya gelirse ben orada onların ortasındayım. Bu ifadenin özünde kilise yönetimini görebiliriz. 19. ayet dualarımız için bir temel oluşturduğu gibi 20. ayette yeryüzündeki kilise için bir temel oluşturmaktadır. İlk kilise burada başladı. Bunlar kendilerini elçilerin öğretişine, beraberliğe, birlikteliğe, ekmek bölmeye ve duaya adadılar diyor Habercilerin İşleri 2. bölümde. Bunun üzerine Petros yaklaşıp İsa'ya, "Ya Rab," dedi, "kardeşim bana karşı kaç kez günah işlerse onu bağışlamalıyım. 7 kereye kadar mı?" Matta 18 ayet 21. Eminim ki Petros, "kardeşimi 7 kez bağışlasam yeter mi?" diye düşüncesini dile getirirken lütufkar bir insan olduğunu sanıyordu. Çünkü Yahudilerin din önderlerine göre 2 ya da 3 kere bağışlamak bile lütufkar sayılırdı. İsa'nın yanıtı, değerli dostum, onu şaşırtacaktır. Bağışlama konusunda en azından sözde eli açık olan Petros, İsa'nın vereceği yanıtı duyunca ne kadar cimri davrandığını anlayacaktır. İsa onu yanıtladı. "Sana 7 keze dek demiyorum, 70 kez 7'ye kadar diyorum." Matta 18 ayet 22. Kaç kere bağışlamalıdır? 70 kere mi? Hayır. 7 defa 77. Yani 490 kere. Ancak ben İsa'nın bu rakama değindiğini bile tahmin etmiyorum. Sanımca 490 kere bağışlamakla karşımızdakini biraz yumuşatmış olabiliriz. Yahudi anlayışında 7 rakamı tamlığı, bütünlüğü dile getirir. Bu tamlığı tam ile çarparsanız sonsuza dek bir bağışlayış ortaya çıkar. İsa ona son noktaya gelinceye kadar kardeşini bağışlayacaksın diyor. Şimdi İsa bağışlama konusunda bir benzetme anlatıyor. Bunun için diyor, göklerin hükümranlığı krallık eden bir adama benzetilebilir. Adam uşaklarıyla hesaplaşmak istedi. Hesaplaşmaya koyulduğunda ona borcu milyonları bulan biri getirildi. Ödeyebilecek güçlü olmadığından efendisi kendisinin, karısının, çocuklarının ve tüm varlığının satışa çıkarılarak borcun ödenmesi için buyruk verdi. Uşak onun ayaklarına kapanarak yalvardı. "Ah ne olur, bana karşı sabırlı davran. Sana tüm borcumu ödeyeceğim." Matta 18, 23, 26 ayetler arası. Aslında bu adamın ödeyecek gücü yoktu. Belki de taksitle ödemek istiyordu. Ama faizi de hesaba katarsak hayatının sonuna kadar ödeyemezdi. Efendisinin yüreği ona karşı merhametle doldu ve onu serbest bıraktı. Borcunu da bağışladı diyor Matta 18:27. Öyle sanıyorum ki Rab İsa Mesih burada en akla sığmaz bir durumu ele alıp bunu bağışlama konusunda bir örnek olarak kullanıyor. Günümüzün hesabıyla uşağın borcu yaklaşık 20 milyon dolardı. Normal hayatta hiç kimse birine bu kadar borcu bağışlayamaz. Rab ise bilinçli olarak bu rakamı seçti. Çünkü bizim Tanrı'ya olan günahlılık borcumuz bu rakamdan daha fazladır. O günahlarımızı bağışlarken bir kişinin milyonları bağışlamasından daha cömert bir işi yaptı. Şimdi bu uşağın durumuna dönelim. Uşak dışarıya çıkar çıkmaz kendisi gibi uşak olan birini buldu. Adamın kendisine 100 dinar borcu vardı. Yakasına yapışıp boğazını sıktı. "Bana şu borcunu ödesene," diyordu. Kendisi gibi uşak olan adam yere kapanıp ona yalvardı. "Ah ne olur bana karşı sabırlı davran, sana ödeyeceğim." Ama o uyuşmak eğiliminde değildi. Gitti, borcunu ödeyinceye kadar adamı cezaevine attırdı. Arkadaşları olanları görünce çok kaygılandılar. Efendilerine gidip durumu anlattılar. Bunun üzerine efendisi uşağı yanına çağırdı. "Ey kötü uşak," dedi. "Sen bana yalvarınca o borcun tümünü sana bağışladım. Ben sana nasıl acıdıysam, sana merhamet gösterdiysem, senin de kendin gibi uşak olana acıman gerekmez miydi?" Efendi öfkelenip uşağı işkencecilere verdi. Kendisine tüm borcunu ödeyinceye kadar. "Siz hepiniz de kardeşinizi gönülden bağışlamazsanız göksel babam da sizlere öyle davranacaktır," diyor İsa Mesih Matta 18:29-35 ayetleri arasında. 100 dinar borcu vardı adamın. Saçma bir rakam. Yine dolar hesabına dönersek yaklaşık 20 dolar eder bu. bu utanmaz uşağın 20 milyon dolarlık borcu bağışlanmışken başkasının 20 dolarlık borcunu bağışlamak istemedi. İşte değerli dinleyicim, kendisi bağışlandığı halde başkasını bağışlamak istemeyen bu kölenin davranışı bağışlama konusunda ne gibi prensiplere sadık kalmamız gerektiğini bize açıkça gösteriyor. Burada bu pasajda bağışlama konusunda yeni bir prensip gösterdi bize Rabbimiz İsa Mesih. Ama gerçek bağışın bu temele dayanarak yapıldığını ileri sürmüyor. Mesih imanlısı için bağışlamak İsa'nın onu nasıl bağışladığı temeline dayanmalıdır. Pavlos Efes'teki kilise topluluğuna yazarken bunu düşünüyordu. Birbirinize karşı iyi yürekli olun, şefkatli olun, merhametli olun. Tanrı sizi Mesih'te bağışladığı gibi siz de birbirinizi bağışlayın diye öğüt verdi Efesoslar 4. bölümde. Biz neden bağışlamalıyız? Çünkü Tanrı bizim günahlarımızı bağışladı. Nasıl bağışladı? Hiçbir karşılık beklemeden kardeşim. Buna benzer biçimde biz de kardeşimizi, insanları bağışlamalıyız. Biz başkalarını bağışladığımız şekilde Tanrı bizi bağışlamaya kalksaydı asla bağışlanmazdık. Biz kendimiz Tanrı çocukları olduğumuzda Tanrı tarafından bağışlandık. O zaman biz de diğer insanları aynı şekilde bağışlamamız gerekir kardeşim. Mesih imanlısı işte bu şekilde davranmalıdır, davranmak zorundadır.